Kayıp Gül, Serdar Özkan, 10. Ayrım. Ama güllerin şarkı söylediğine inanman, hangi şarkıyı söylediklerini bilmene yetmiyor tabii ki. Doğru şarkıyı bilmenin sadece iki yolu vardır. Ya onları kendin duyacaksın, ya da onları duyan birine inanacaksın. Tabii en güzeli gülleri kendin duyabilmendir. İlahi bir sese sahiptirler. Seni senden alır, uzaklara götürür ve gül kokusuyla getirirler geriye. Üstüne güllerden sinmiş bir koku değildir bu. Gül kokusu artık senin içinden çıkıyordur. Gülünden sorumlu olmanın ne anlama geldiğini öğrenmişsindir çünkü. Bir dakika, dedi Diana. Mary babasına bıraktığı veda mektubunda işte tam bu ifadeyi kullanmıştı. Gülünden sorumlu olmanın ne anlama geldiğini anlamaya başladığı için evden ayrıldığını yazmış. Daha o zamandan sizin yanınıza gelmeye aklına koymuş olmalı. Onun için evi terk etmiş olmalı. Diana bir an düşüncelere daldı. Ardından Zeynep Hanım'ın gözlerinin içine bakarak, "Mary sizden bir bilen olarak söz ediyor mektuplarında," dedi. "Benim de bilmek istediğim bir şey var. Beş duyu sınırlarını aşan bir şey. Ama güllerle ilgili değil." "Annenle ilgili değil mi? Nereden bildiniz?" Mary de aynı şeyi merak ediyordu. "Sen de Mary gibi yap," Diana. "O buradayken Tanrı'ya yalvarır ve annesinden haber isterdi. Hiç kimse bilmese dahi Tanrı annene ne olduğunu biliyor. Ona sor, cevap alırsın ve unutma, sen Tanrı'yı duymasan bile o seni duyuyor." Diana ikna olmamış gözlerle Zeynep Hanım'a bakıyordu. Tanrı annesinden haber bekleyen temiz kalpli bir kızı cevapsız bırakmaz. Yarattığı kullarını kendilerinden ve kendisinden habersiz bırakmayacak kadar yücedir o. Kimi insanlar Tanrı'nın gündelik meselelerimizle ilgilenmeyecek kadar büyük ve yüce olduğuna inanırlar. Oysa o, büyük ve yüce olduğu için bizim en küçük meselelerimizle dahi ilgilenir. Zeynep Hanım'ın gözleri ışıldadı. "O bizimle ilgilenir Diana, hem de en güzel şekilde ilgilenir. Bizzat Diana ile ilgilenir, Mary ile, Zeynep ile ilgilenir. Her birimizle ayrı ayrı, her birimizle özel olarak. O her an bizimledir ama bunu hissedebilmemiz için bizim de onunla olmamız lazım. İşte Mary, Tanrı'nın her an kendisiyle ilgilendiğini hissettiği için annesini ona sordu. Ben de sordum. Annemden bana bir haber ulaştırsın diye sürekli ona dua ettim, yalvardım ama hiçbir cevap alamadım. Üzgünüm ama demek ki Tanrı bizi habersiz bırakabiliyormuş." "O bizi cevapsız bırakmaz Diana ama cevaplarını farklı yollarla iletebilir. Bazen bir rüya, bazen bir gül, bazense bir anne aracılığıyla, bazen de bir dilenci." "Bir dilenci. Yanlış bir şey mi söyledim kızım?" Ne diyeceğini bilemedi Diana. Söylenen sözün bir tesadüf olduğuna inanmak istediğinden gözlerindeki derin şaşkınlığı gizlemeye çalıştı. Zeynep Hanım'a "siz devam edin" anlamında işaret etti eliyle. "Tıpkı senin gibi Mary de henüz annesinden bir haber alamadı ama alacak. Hem de annesini kaybettiğinin haberini değil, annesini hiç kaybetmeyeceğinin haberini alacak." "Nasıl olacak bu?" diye sordu Diana buruk bir sesle. "Tanrı isterse her şey olur. Tanrı isterse sırf Mary'e annesinin haberini ulaştırmak için 67 sene önce bir kadın ve bir erkek birbirini sever. Evlenerek 2 yıl sonra bir kız çocuğu dünyaya getirirler. Doktorlar erken doğan bebeğin fazla yaşamayacağını söyleseler de bebek iyileşir ve büyür. Uzun yıllar sonra yetişkin bir kadın olarak uzak ülkelerden birine yaptığı bir seyahatte yaşlı bir bahçıvanla tanışır. Bahçıvan ona güllerle konuşmayı öğretebileceğini söyler. Kadın ona inanır ve yaklaşık 20 sene gülleri duyabilme sanatıyla uğraşır. Bu arada büyük sıkıntılar yaşar. Sırf bu deliliği yüzünden eşi tarafından terk edilir. Yaşadığı şehirde dışlanır ve sonunda İstanbul'a göç eder. Burada bahçeli bir köşk satın alarak sadece güllerle ilgilenmeye başlar. Bir süre sonra o bahçıvanın kalbine ektiği tohumlar açar ve sonunda güllerle konuşur. Zeynep Hanım bir an durup Diana'nın gözlerinin içine baktı. Bütün bunlar ve çevresinde gelişen daha yüzlerce olay niçin gerçekleşir biliyor musun Diana? Sırf Tanrı bir gül aracılığıyla Mary'e annesinin sesini duyurmak istediği için. İşte sırf bunun için bir Zeynep doğar, bir bahçe kurulur ve bir gül açar. Zeynep Hanım güzel konuşuyor diye düşündü Diana. Ama söyledikleri Mary'nin annesini duyması gibi büyük bir varsayıma dayandığından bu sözler pek bir önem taşımıyordu onun için. Pekala dedi Zeynep Hanım. Bu kadar ön söz ve matematik yeter. Şimdi yarım saatlik bir ara verelim istersen. Konuşmaktan boğazım kurudu. Sen de bir soluklan. 33 dakika sonra buluşalım, olur mu? Peki, ama önce bir sorum var. Güller hangi şarkıyı söylüyorlardı? Bunu sana söyleyemem dedi Zeynep Hanım. Kendin duymak için uğraşmazsın sonra. 29. Taburelerine döndüklerinde Zeynep Hanım şuradaki çeşmeye gidip başını iyice yıkadıktan sonra buraya gelmeni istiyorum Diana dedi. Ama ben saçımı daha bu sabah yıkadım. Bunu görebiliyorum kızım. Şimdi lütfen başını yıkayıp yanıma gel. Diana omuzlarını silkerek ağır ağır çeşmeye doğru ilerledi. Su buz gibiydi. Üstü başı da ıslanmaktan kurtulamamıştı. Sabah serinliği içini titretirken buraya iyi ki kışın gelmediğini düşündü. Elleriyle saçlarını toplayıp sıktıktan sonra uslu bir öğrenci edasıyla Zeynep Hanım'ın yanına döndü. Şuradaki çeşmeye gidip başını iyice yıkadıktan sonra buraya gelmeni istiyorum Diana dedi Zeynep Hanım. Bir an için dejavu yaşadığını düşündü Diana. Tekrarlanan sadece söylenen kelimeler değil, aynı zamanda Zeynep Hanım'ın yüzündeki ifadeydi. Bir süre hiçbir şey söylemeden taburede öylece kala kaldı. Ama sonra Zeynep Hanım'ın ısrarlı bakışlarına daha fazla dayanamayarak çeşmeye gidip saçını yeniden yıkadı. Taburesine dönerken Zeynep Hanım'ın aynı şeyi yeniden isteyebilecek olmasının korkusunu yaşıyordu. Şimdi oldu işte dedi Zeynep Hanım. Artık başlayabiliriz. Bu arada unutmadan söyleyeyim. İlk ders iyi giderse bir sonraki derste sana bir sürprizim olacak. Ya nasıl bir sürpriz? Sürpriz dedim ya. Anlıyorum. Peki bahçedeyken soru sormama izin var mı? Gayet tabii. Ancak şunu söylemeliyim ki amacına ulaşmak için her yaptığımızın nedenini bilmek zorunda değilsin. Eğer burada yaşadıklarını unutmazsan, er ya da geç tüm sorularına cevap alırsın. Bahçedeki yolculuğumuz sırasında öğrenci de sensin, öğretmen de. Tüm soruların cevapları sende. Dediğim gibi, bir zamanlar gülleri duyma yetisine sahiptin. Ben burada sadece sana unuttuklarını hatırlatmaya çalışacağım, hepsi bu. Gülleri duymak kolaydır, çok kolay. Tek yapman gereken ya unuttuklarını hatırlamak ya da öğrendiklerini unutmak. Şu anda saçımın neden sırılsıklam olduğunu bilmek istiyorum yine de. Bahçeye ait her soru bir gül tohumudur Diana. Zamanla filiz verir, gonca olur ve açar. Sana garanti ederim ki sen bir sabah tertemiz saçlarını üst üste iki kez yıkadığını hayat boyu unutmayacaksın. Yaşanmış bir şey, yaşanmamış gibi değildir. Ve o yaşanmışlık sonunda sana aradığın cevabı bulur. Ama madem merak ettin, sorunu senin adına cevaplamaya çalışayım. Senden başını yıkamanı istedim çünkü o saç baş Diana'ya aitti. Ben zaten Diana'yım. Silinmiş bir özgeçmiş konusunda anlaşmamış mıydık? Ya ikinci kez tekrarlamam ne anlama geliyordu peki? İlk yıkamayla Diana'nın saçından kurtulmuştun ama saça şekil veren bilincin hala yerindeydi. İkinci kez yıkayarak da Diana gibi düşünmekten kurtuldum öyle mi? Dedi şüpheci bir gülümsemeyle. Kabalık etmek istemem ama bence düpedüz şekilcilik bu. Haklısın. Çeşmeden akan suyla bilincini arındıramazsın, bu doğru. Ama bir sembol. Şimdilik sessiz ama küçümsemezsen ileride seninle konuşur. Başka bir deyişle kalbine düşürülen bir iz, şu anda silik belki. Ama zamanı gelince belirginleşecek. Belki bildiklerinin artık hiçbir işe yaramadığını keşfettiğin bir günde olur bu. Belki de yaşamın bir merdivene benzediğini ve yukarı çıkmayı sürdürmek için geride bıraktığın basamakları artık dönmemen gerektiğini fark ettiğinde. Diana bir an evvel bahçeyi görmek istediğinden başka soru sormadı. 30. Eğildiği halde kapıdan geçerken kafasını çarpmıştı Diana. Neyse ki kapının ötesinde gerçekten de bir bahçe vardı. Etrafı günün ilk ışıklarıyla pembeleşen ince bir ses tabakası kaplamıştı. Bahçedeki renk cümbüşünü gizleyemeyen sis bahçeye büyülü bir hava veriyordu. Yere döşenmiş altıgen taşlar güllerin arasından bahçenin içine uzanan dar bir yol çiziyordu. Güller gövdelerini gizleyen sisi delerek tepelerinde uçuşan serçelere eşlik edercesine hafif bir esintiyle sağa sola sallanıyorlardı. Sessizliği kuş sesleri ve mermer havuzdan gelen su şırıltısı bozuyordu yalnızca. Aldığı ilk nefesle içine dolan gül kokusu Diana'ya masalsı bir aleme taşımıştı. Yüzünde bir gülümseme belirdi, gözlerini kıstı ve bir süre öylece durup o havayı içine çekti. Zeynep Hanım'ın ayakkabılarını çıkarıp da çıplak ayaklarını toprağın üzerinde gezdirmeye başlaması onu dalıp gittiği alemden geri getirdi. "Hadi benim yaptığım şeyi sen de yap kızım." Çeşmeye giderken takındığı tavırla ayakkabılarını çıkardı Diana. "Biliyorum, sorman bir şeyi değiştirmeyecek ama yine de merak ediyorum. Neden benim bir çift topraklı ayağım var artık?" Güller hediyenin büyüsüne kapılıp da hediyeyi vereni unutmaktan korkarlar. "Tabii ya, ben niçin düşünmedim bunu?" "Güzelliklerini toprağa borçlu olduklarını bir an bile akıllarından çıkarmazlar," diye devam etti Zeynep Hanım. "Bir gün solacaklarını, ardından tohum olup tekrar toprağa düşeceklerini, toprağın da yalnızca geldikleri yeri unutmayan güllerin tohumlarını kabul edeceğini çok iyi bilirler. Ayağımıza toprak sürerek bir anlamda biz de güllere toprağı unutmadığımızı göstermiş oluyoruz. Bu güllerin hoşuna gider." Zeynep Hanım ayaklarını topraktan çekti. "Şu ana kadar yaptığımız ve konuştuğumuz her şey gülleri duyma yolculuğuna çıkmadan önceki hazırlıklar. Hepsi bizimle alakalı. Oysa bahçede dolaşırken kendimizi sadece güllere vermeliyiz. Aklımızı, kalbimizi ve ruhumuzu ve her şeyimizi. Hazırsan başlayalım. Ne dersin?"
"Siz nasıl isterseniz.
Bir gül hakkında ne biliyorsun? Sizin kastettiğiniz anlamda hiçbir şey."
"İşte bu iyi bir başlangıç. Sana gülleri duymanın altın kuralını söyleyebilirim öyleyse."
"Altın kural?"
"Altın kural şöyle der. Önce bir gülü tanı."
Zeynep Hanım sol yanındaki pembe gülü parmak uçlarıyla okşadıktan sonra sözünü sürdürdü. "Bir gülü bir gülden dinlemek gerek. Onu tanımanın tek yoludur bu." Bahçenin iç kısmına doğru yürüdüler. Bir süre sonra Zeynep Hanım aniden durdu, önündeki sarı gül ağacına doğru eğilerek, "Ne oldu sana öyle sarı çiçek?" diye sordu. "İlk kez ağladığını görüyorum. Mutluluk bahçesinde ağlanır mı hiç?" Diana olup biteni dikkatle izliyordu. Gülden bir ses çıkmıyordu ama Zeynep Hanım sanki gülü can kulağıyla dinliyor ve güle hak verirmiş gibi başını öne arkaya sallıyordu. "Üzüldüm, bilmiyordum," dedi güle. "Eğer misafirimiz kabul ederse hikayeni en başından dinlemek isterim." Diana'ya dönerek sordu. "Bugün sarı çiçek çok sıkıntılı. Biraz onun yanında bulunmak, onu dinlemek ister misin?"
"Nasıl yani? Onu duymadığımı siz de biliyorsunuz."
"Sen onu duymasan da o seni duyuyor. Ne dersin, biraz yanında oturalım mı? Kendimi biraz garip hissedeceğim ama madem öyle oturalım." Zeynep Hanım'ın gösterdiği yere bağdaş kurarak oturdu. Beyaz pantolonu toz toprak içinde kalmıştı. Ama bir güle moral vermek için değerdi doğrusu. "Sarı çiçek konuşurken ben de onun her söylediğini aynı anda aktaracağım sana," dedi Zeynep Hanım. Ardından sarı çiçeğe döndü. "Mary'nin ikizi."
"Çok memnun oldum," dedi sarı çiçek Zeynep Hanım'ın ağzından. "İlk başta Mary sanmıştım onu. Ama küçük bülbül o olmadığını söyledi."
"Ben de memnun oldum," diye karşılık verdi Diana. Kendi kendine konuşuyormuş gibi.
"Seni dinliyoruz," dedi Zeynep Hanım tekrar sarı çiçeğe dönerek. "Anlat, nedir seni bu kadar üzen?"
"Eski dostum Venüs'ün kokusunu kaybedişinin yıl dönümü bugün. Senede bir gün böyle olurum işte. Biliyorum, bahçenizdeki gülleri hep sevinçli görmeye alışıksınız. Özür diliyorum sizden."
"Hiç önemli değil sarı çiçek. Bazen sevinç kendini en güzel bir dost uğruna dökülen gözyaşında ifade eder. Şimdi söyle bakalım nasıl oldu bu? Senin arkadaşın olan bir gül kokusunu kolay kolay kaybetmez çünkü."
"Anlatmaya neslimizin türediği ilk kokulu gülden başlayayım isterseniz. Venüs'ün yaşadıklarıyla yakından ilgili de."
"Tabii, buyur." Günlerden bir gün diye söze başladı sarı çiçek. Kendi kokusuyla kokan bir gül yetiştirmek isteyen ulu sultanımız toprağa saltanat esansından serpmiş. Ve bahçesini hayat iksiriyle sulamış ki gülü hiç solmasın. Bir süre sonra açan gülün adını yokluk gülü koymuş. Kendi kokusundan bağımsız bir kokuya sahip olmadığını gülü hiç unutmasın diye. Bu ismi özellikle seçmiş sultan. Bizim ülkede bir gül sadece kokusuyla varlık sahibidir çünkü. Bir zaman sonra kokusunun halkı tarafından bilinmesini isteyen sultanımız gülünün saray dışına ekilmesini buyurmuş. Saray bahçesinin hayat iksirinden mahrum kalan gülü bir gün solacakmış ama onun tohumlarından bitecek sayısız gül sultanın kokusunu ülkenin dört bir yanına taşıyacakmış. İşte o tohumlardan biten Venüs ve ben küçük bir köyün meydanına dikiliydik. Sadece sultanımızın kokusunu tanıtmak için açıyor ve sadece onun kokusuna sahip olduğumuz için sevilmeyi bekliyorduk. Köyümüzde iki tip insan yaşıyordu, Meri gibiler ve başkaları. Meri gibiler bizim sultanın kokusunu taşıdığımızı fark edebilen ve bunun için daha çok kokumuzla ilgilenen kimselerdi. Başkaları ise onların aksine yalnızca rengimize, dallarımıza ve taç yapraklarımıza, kısacası göze görünen yüzümüze önem veriyorlardı. Bir gün tüccarın biri köyümüze yapay güller getirdi. Sahte, cansız ve kokusuz güller. Köy halkının onlara ilgi duyacağını hayatta tahmin edemezdik. Ama çok geçmeden başkaları şöyle demeye başladılar. Tüccarda harika güller varmış. Yaprakları ipeksi kumaştan, renkleri hiç solmuyor. Üstelik gövdeleri de dikensiz. Sonuçta köyde bir sürü gül sattı tüccar. Kısa zamanda köyümüz sahte güller köyüne dönmüştü. Meri gibiler bu durumu içlerine sindiremeyip yavaş yavaş köyü terk ettiler. Venüs ve ben iki şeyle kala kalmıştık. Sevilme beklentisi ve başkaları. Bu durumun bizi ileride büyük bir felakete sürükleyeceğini kestirememiştik o zaman. Başkalarının sevgisini kazanabilmek için yavaş yavaş kendimizi onların değer yargıları doğrultusunda şekillendirmeye başladık. Onlar gözle görünen özelliklerimize değer verdiklerinden, kokumuzu özen göstermeyip dış yüzümüzle ilgilendik daha çok. Daha dik durmaya çalıştık yapay güller gibi. Yapraklarımızı daha geç dökmek için çaba harcadık. Hislendiğimizde taç yapraklarımız kırışmasın diye ağlamadık. Ve ihmal edilen kokumuz zamanla uçmaya başladı. Başkalarının beklentisi doğrultusunda şekilden şekile giriyor, renkten renge bürünüyorduk. Büyüyün diyorlardı, büyüyorduk. Parlatın kendiniz diyorlardı, parlatıyorduk sessiz bir telaşla. Bizi önce görmek istedikleri gibi şekillendiriyor, sonra da sanki dünyada eşimiz yokmuş gibi övüyorlardı. Ama aldığımız tüm övgülere rağmen içten içe sevilmediğimizi hissediyorduk. Bizi kokumuzla ilgilenenler sevebilirdi yalnızca. Çünkü bir gülü gül yapan kokusudur her şeyden önce. Başkalarının bize karşı duydukları his olsa olsa beğeni olabilirdi. Bunu içten içe seziyordum ben. Venüs ise bu durumun farkında değilmiş gibi davranıyordu. Onu uyarmayı denedim. Başkalarının yatağımıza sızan gözle görülmez bir kurt gibi yaşamımızı yok ettiklerini söyledim ona. Acilen Meri gibilerin bulunduğu bir yere kaçmalıyız dedim. Beni dinlemedi. Normal değilsin sen dedi bana. Bir şey diyemedim, doğru söylüyordu. Köyde o kadar çok yapay gül satılmıştı ki artık normal kabul edilen bir gülden kokusuz olmasıydı. Ben Venüs'ü ikna etmeye çalışırken bir karınca sürüsü bitiverdi yanımızda. Toprağa eşeleyerek şöyle yazdılar. Sizi sizden çalan başkalarına itiraz edin. Venüs onlara şöyle bir baktı ve lanet olsun dedi. Karıncalar sarmış her yanı. Venüs'e yardım edemeyeceğimi anlayınca kendi başımın çaresine bakmaya karar verdim ben de. Oradan bir an önce ayrılmalıydım. Bunu nasıl yapacağımı bilemiyordum. Bilirsiniz güllerin ayakları yoktur. Böylece beni meydandan söküp alacak birisini beklemeye başladım. Sonunda geldiler. İri yarı bir adam, sıska bir çocuk ve bir de boz eşek. Çocuk da babası da çok yorgun görünmelerine rağmen ikisi de eşeğe binmemişti. Açıkçası bu duruma bir anlam verememiştim. 10. ayrımın sonu sayfa 137, devamı 11. ayrımda.